Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen iler sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
RSFM frekanslarında ve YouTube ekranlarında fotoğrafın tamamına hoş geldiniz. Ben Ahu Özyurt. Tarihi bir seçime artık son birkaç saatimiz kalmış durumda. İstanbul bir kez daha sandığa gidiyor. Bunaltıcı bir sıcak var bugün İstanbul'da. Yarın birazcık daha rahat olacakmış gibi gözüküyor ama hakikaten akın akın insanlar havaalanlarında, terminallerde, yollarda yarın sandık başına gitmek için İstanbul'a geliyorlar. Seçim son 48 saat içerisinde seçimden başka her şeye döndü. Dün sevgili Yavuz Ohan'ı da dinlemişsinizdir muhtemelen. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın ilk defa bir seçime bu kadar direkt müdahil olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bunun benzeri nerede yaşandı diye sorarsanız mesela Osama Bin Laden'in Bush'un seçimi öncesi yolladığı bir mektup vardı. O tamamen karşıt görüşte, karşıt pozisyonda bir saldırı iması vesairesi taşıdı ve Bush'un işine yaradı. Şimdi devletimize akıl verenler veya devletin içindekiler böyle şeyler mi düşündüler? Ne oldu, ne bitti? Hani korku faktörünü devreye sokarsak milleti ayırırız diye mi düşündüler bilmiyoruz ama göreceğiz. Yani o ismin telaffuzu bile bence Cumhur İttifakı'nın içinde önemli sıkıntı yaratmıştır. İki küçücük manşet, sonra sevgili ekonomist Uğur Konuk'la konuşmaya başlayacağız. Cumhuriyet Gazetesi bugün Asya Tamimi'nin 100. yılı gereği çok özel sayfalarla çıktı. İçeride çok önemli yazılar var. Destan Yaz'ın manşette Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu seçime bir gün kala Cumhuriyet'ten İstanbullulara seslendi diyor. Ekrem Bey'i seçme zamanı şimdiden hayırlı olsun. Erken bence birazcık ama bütün anketlerde 1-2 puan önde gözüküyor. Kritik kesişme noktalarını ya da risk noktalarını ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Cumhuriyet'in manşeti, Sözcü'nün manşeti, bebek katili hainden bile medet umuyorlar. İşin daha ilginci, Osman Öcalan dün TRT Kürt kanalına çıktı ve yine uzun uzun bir şey anlattı, yani seçime müdahale etti. Şimdi bu çok tartışılan ve Türkiye'nin kanayan yarası, iki nesline mal olan, soyadını taşıyan şahsiyeti ve onun mesajlarını bu devlet niye ciddiye alma yoluna gitti? Sevgili Mehmet Ali Güller'e de sorarız. Belki işin içinde daha büyük bir oyun Suriye ve Amerika da olabilir ama önce cebimiz. Çünkü bu seçimin belirleyeni gerçekten cebimiz, evimize giren ekmek, giremeyen ekmek, babaların evlere götüremediği maaşlar olacak. Sevgili Uğur Konuk telefon attığımızda. Uğur, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
Rica ederim Ahu, iyi yayınlar.
Şimdi bu hafta enteresan bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı hem yabancı basınla bir araya geldi, bir ara doların gevşediğini gördük, sonrasında Amerika-İran gerginliğiyle bir hareketlenme oldu. Ama artık seçime son bir hafta kala bu haftayı nasıl geçirdik ve seçimden sonra sence ne konuşuyor olacağız ekonomi cephesinde?
Evet, iyi yayınlar tekrar. Şimdi şöyle, bu hafta dikkat çeken Amerika Birleşik Bankası, Fed'in faiz yıla başlarken faiz kaç tane arttırır, iki tane mi arttırır, üç tane arttırır tartışmalarını bir yana bırakıp faizleri Temmuz ayında çok büyük olasılıkla Temmuz ayından itibaren CME İndir. Watch öyle diyor. %100 olasılıkla
indirecek.
İlerleyen aylarda dahil olmak üzere 3 kez faiz indirerek 1.75 seviyesine çekmesinden bahsediyoruz. Hı. Bu tabii uluslararası anlamda parasal bir gevşeme manasına geliyor. Bu bizim gibi gelişen ekonomileri çok yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak? Önümüzdeki süreçte büyük bir anlam, büyük bir manada bir yine likitte bolluğu olma ihtimali var ki Avrupa Merkez Bankası da buna yönelik düşük faizlere yönelik bir sinyal hatırlarsanız verdi. Bu iki temel anlamda öncü Merkez Bankası'nın vermiş olduğu sinyaller bizim gibi gelişen ekonomiler anlamında olumlu. Ama tabii bir takım atılması gereken, alınması gereken tedbirleri aldığımızı veya attığımızı varsayım altında bunu söylüyorum. Hı. Yoksa bütün ekonomiler, dünyadaki bütün gelişen ekonomiler eşit düzeyde bu olumlu havadan etkilenecek anlamına çıkmıyor. Bunların neler olduğu üç aşağı beş yukarı belli. Bizim uzun yıllardır, yani sen CNN'deyken de konuşuruz. Yaklaşık 20 yıldır konuştuğumuz konular, bizim atmamız gereken adımlar, yapısal reformlar, işte hukukun üstünlüğü, evrensel anlamda adalet, erkler ayrılığı, modern anlamda bir eğitim reformunun yapılması ilk temelleri. Yani bunları bu konularda biz adım atarsak ödemeler dengemiz ne oldu? Cari dengemiz ne oldu? İşte bütçe nasıl gidiyor? Gibi konuları bir kenara bırakırız. Dünya devleriyle, dünya devleri ki biraz sonra belki vaktimiz olursa bahsederim. Arge harcamaları anlamında yani araştırmaya ayırmış oldukları bütçe anlamında ne gibi adımlar atmak gerekir ve nasıl dünya devi şirketler yaratmak gerekir konuşmamız gerekir. Yani biz uzun yıllardır 20-25 yıldır ben 25 yıldır sektörün içindeyim. Maalesef kısır döngü içerisinde aynı konuları konuşuyoruz. Umut ediyorum ki ilerleyen dönemde bu konuları konuşmayız artık.
Şimdi belli ki ekonomide biraz bir gevşeme, bir rahatlama göreceğiz diyorsun. Herkes de tabii bunun eğer İstanbul seçimi tahmin edildiği gibi yürürse önümüzdeki döneme dair bir yeni bir seçim ihtimalini de ortaya getirebileceğini düşünüyor. Sen tabii bunları biliyorum. Asıl konuşmak istediğimiz gerçekten hani Türkiye'nin o sıçramayı nasıl yapabileceği, insan kaynağını nasıl dışarıya kaptırmayacağı ama böyle bir ihtimali de görüyor musunuz? Konuşuyor musunuz siz piyasada?
Şimdi şöyle yani evet uluslararası anlamda bir olumlu konjonktür yaşayacağız. Yıla başlarken tam tersi olumsuz işte resesyona ilişkin. Tabii bunun dünyada Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Çin ikinci sırada olmak üzere resesyona ilişkin Davos'ta alınan bir takım CEO'ların vermiş olduğu mesajların etkisi olduğunu söylemek lazım.
Doğru.
Bir olumlu hava olacak. Bu olumlu havadan biz bunun ne kadar %100 anlamda optimum düzeyde lehimize çevirebilecek miyiz? Bundan ne kadar faydalanacağımız Amerika Birleşik Devletleri'nin veya dış dünyanın değil bizim neler yapacağımıza bağlı. Dolayısıyla biz burada yani İstanbul seçimleri geride kaldıktan sonra sorundan anladığım kadarıyla yakın zamanda tekrar bir genel seçime gider miyiz soru bu tahmin ediyorum. Ya umut ediyorum şöyle bir ihtimal olmaz.
Olmaz.
Çünkü bizim çok ciddi şeyimiz var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikimiz dediğimiz stratejik ortağımız dediğimiz Amerika ile biz tarihinde yaşamadığımız en büyük sıkıntıları problemleri yaşıyoruz. İşte gelen mektup, o Shanahan'dan gelen mektup gerçi savunma bakan vekiliydi. Görevinden ayrılmış ama tabii o ayrılma sebebini de biz maalesef yanlış yorumluyor olabiliriz. Ailevi sebeplerden dolayı ayrılmış. Yani bize mektup yazdığı için ayrılmamış. Dolayısıyla yani burada bizim atmamız gereken adımlar, yapmamız gereken rasyonel işler var. Bu rasyonel işleri biz yaparsak Türkiye'nin önü tabii ki açıktır. Türkiye'ye ciddi bir sermaye girişi olma ihtimali yüksektir. Ben yani umut ediyorum ki tekrar önümüzdeki birkaç yıl seçim gündem dışı kalır, bir daha bunları konuşmayız. O zaman daha farklı, daha güzel gündemleri konuşmak isterim açıkçası.
Peki şimdi diyelim ki her şey hani iyimser senaryo, her şey yolunda gitti. Önümüzdeki iki yıl boyunca da seçim olmayacak işareti verildi. Öncelik sıralamasına göre sence yapmamız gereken neler var? Çünkü birazcık böyle yamalı bohça usulü gidiyoruz. Sürekli bir destek paketleri açılıyor. İşte can suyu paketleri açılıyor. Batmakta olan sektörler kurtarılıyor filan. Ama para bunlara gittiği için de anladığımız kadarıyla senin bahsettiğin hani bir sonraki kuşağın eğitimine yatırım yapmak, bilgi teknolojilerine yatırım yapmak, bunlara gene para ayrılmayacak gibi gözüküyor. Öncelik sıralaması yapsan ilk üçe ne koyarsın?
İlk sıraya evrensel anlamda adaletin tesis edilmesini koyarım. Fikir, vicdan özgürlüğü, işte gazetecilerin rahatlıkla yazı yazabildiği, rahatlıkla konuşabildiği, fikirlerini ifade edebildiği, neslin yani gençliğin her şeyi eleştirebildiği, sorgulayabildiği bir modern eğitim sisteminin ben aynı bu da tabii eş güdümdür. Yani
tabii.
Hukuk ve adalet evrensel anlamda olduktan sonra ikinci adım modern, evrensel, işte dogmalardan uzak, sorgulayan bir eğitimin reform edilmesi. İki tane reform. Hı hı. Bu reformlarla birlikte bir de bizim bir yeni sisteme geçtik. Bu yeni sistemden acaba halk memnun mu diye halka bence sorulması gerekiyor, hı hı, diye düşünüyorum. Yani şayet halk memnunsa devam edilebilir bu sistemde. Bu sistem restore edilebilir, reform edilebilir, geliştirilebilir. Ama halk yani dünyada erkler ayrımına dayalı bir sistem varken bizim uyguladığımız sistem birçok eksiklik maalesef gösteriyor. Evet. Ve birçok çıkması gereken kanun da çıkmış değil bunun düzenlenmesine ilişkin. Dolayısıyla bunun sorulması lazım bence. Yani biz acaba tekrar böyle reform edilmiş erkler ayrımına dayalı bir parlamenter sistemi mi konuşmamız lazım, yoksa bu sistemle mi devam edelim? Bu üç tane temel konuyu bence gündeme getirdikten sonra yolumuz açık.
Sistem tartışmasını birkaç aydır aslında hani AK Parti'nin eski isimleriyle de
doğru,
hatta
Sayın Arınç bunu gündeme getirdi.
Hatta belki parti kuracağı söylenen Sayın Ali Babacan'ın da bu mesele üzerinde kafa yorduğunu, çevresindeki akademisyenlerin konuştuğunu da görüyoruz, duyuyoruz. Bu saatten sonra muhtemelen dönüş çok kolay olmayabilir ama imkansız da değil anladığım kadarıyla. Bu gazetelerde yer alan sanayideki aslında büyük ölçüde küçülmenin sebebinin Cumhurbaşkanlığı sisteminin işlememesi, bazı noktalarda tıkanması olduğu sence doğru mu? Bunun ekonomiye etkisi ne kadardı?
Şimdi bunu ölçmek çok zor. Ama hı hı, bunun ilk kez gündeme geldiği zaman maalesef bu hain 15 Temmuz darbe girişinden, hı hı, hemen 3 ay sonraydı. Her şey normalleşiyordu. İşte faizler normal seviyesine gelmişti. Yanılmıyorsam 9'lar 10'lar seviyesinde, ben yanlış anımsamıyorsam. Kur çok düşük seviyedeydi. Yani daha doğrusu şu ana göre çok düşük seviyedeydi. Rekabetçi olmayabilirdi, belki biraz daha yukarılarda olabilir.
Doğru,
ama
yüksekti.
Daha sonra birdenbire gündeme geldi. Niye geldi, nasıl geldi? Ve birdenbire bu çok fazla böyle tartışıldı mı, ben o konuda çok emin değilim. Hı hı. Geçti. Ve uygulamaya girdi. Yani dolayısıyla burada bu sistemin yaratmış olduğu bir takım şeyler var. Soru işaretleri var. Yani yurt içindeki insanlarda da var, halkımızda da var. Bence dünyadan biz sonuçta önümüzdeki süreçte ciddi bir anlamda yurt dışından yine şey yapacağız. Borçlarımızı çevirmek durumunda kalacağız. Borçları çevirmek durumunda kaldığımız için 177 milyar dolarlık dış yükümlülüğün vadesi geliyor. Şimdi bunların bir bölümünün nispeten yenilenmesi, bu demin bahsettiğimiz uluslararası konjonktür iyi, olumlu olacağı için daha düşük maliyetle ve kolay bir şekilde çevirebilir. Yani biz ülkemizin risklerini düşürmek istiyorsak dünya ne yapıyor? Yani biz Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam hala öyle bir şey vardı. Bizim. Almanya ne yapıyor? Fransa ne yapıyor? İşte İtalya'da ne oluyor? Yani Avrupa Birliği'nin önünde gelen ülkelerde neler oluyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Yani bunlar nasıl bir yönetim sistemiyle yönetiliyorlar. Onlara benzer bir sistem kurulabilir diye düşünüyorum. Yani bu sistemde reform edilirse belki ülkemize katkısı olabilir, ama ben şu anda gördüğüm bunun gündeme geldiği günden itibaren gerek dövizin, gerek faizin, gerek ülke riskinin, CDS'lerin yükseldiğini gözlemliyorum. Yani dolayısıyla bunun bence tartışılmasında daha iyiye, daha güzele, daha Türkiye'yi böyle rekabetçi seviyeye, biz 17. ekonomiyiz, 18. 19. ekonomiye düşüyoruz. Biz istiyoruz ki 2023'te ilk 10'a girelim, 10. ekonomi olalım. Yani biz nereye hedefliyoruz? Güney Kore'nin bulunduğu 10. basamağı hedefliyoruz. Evet. Bunun için yapmamız gereken, gerek yönetsel anlamda, demin bahsettiğim gibi, gerek diğer adalet ve eğitim konularında çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Bunu atarsak, yani yabancı ülkelerden bize para akmaması mümkün değil. Şöyle söyleyeyim, trilyonlarca dolar var ve bu trilyonlarca dolar ya sıfıra yakın faizde ya da eksi faizde durmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla bunların Türkiye'ye gelmemesi, yok bize gelmezler, bizde bir takım şeyler var gibi, ben öyle konuların gündem dışı olduğunu düşünüyorum. Yani yeri gelmişken de şunu söyleyeyim.
Tabii.
Bakın dünyada, bilmiyorum ne kadar vaktimiz var ama, dünyada ilk 20'de R&D harcamalarında, yani araştırma geliştirme harcamalarında şirketler var. Hı. Ya bunlar işte Amazon'dan Alphabet'e, Huawei'den Microsoft'a, Apple'a kadar gidiyor. Bunlar yaklaşık olarak 30 milyar dolarla 12 milyar dolar arasında. Yani toplam cirolarının işte 10'u 15'i 20'sine varan oranlarda R&D para harcıyorlar ve dünya devi oluyorlar. Yani biz bunları konuşmamız lazım. Biz nasıl teknoloji firmaları yaratacağız? Nasıl dünya devi markalar yaratacağız? Bunları konuşmamız lazım ama maalesef bunlara fazla vakit bulamıyoruz. Dolayısıyla yani son 25 yıldır hep maalesef aynı konuları konuşuyoruz. Dediğim gibi, yani umut ederim ki sanayi üretiminin, perakende satış hacminin, genel genç işsizliğin %25'lere vardı. Bunların çözüldüğü bir ekonomi ve bir Türkiye olmak isteriz.
Bu ama herhalde çok kolay olmayacak değil mi? Yani
hiçbir
o söylediğin...
şey kolay değil.
Evet.
Yani hiçbir şey kolay değil. Bunun için çaba sarf etmek gerekiyor, terlemek gerekiyor, biraz uğraşmak gerekiyor ama bunun için ortak akıl gerekiyor, o kesin. Yani ne gerekiyor bunun için? Ortak bir akıl gerekiyor, o net ya.
Bir de şeyi sorayım. O söylediğin hani öncelikler sıralaması, hukuk, eğitim ve diğer konulara döndüğümüzde sektörel anlamda bir şeyler, hani o para girişi olacak. Muhtemelen gene finans piyasalarımız coşacak. Sanayicilerimiz bir şey alabilecek mi bilmiyoruz. İnşaatçılar muhtemelen borcunu kapatacak ama Türkiye'nin bir sonraki 100 yılı için yatırım yapılacak alanlar arasında mesela tarımı saymalı mıyız? Son bir sene gösterdi ki bize aslında hakikaten soğanımızı bile üretmeyen bir ülke haline gelmişiz.
Evet,
hani böyle stratejik...
Ben o konuyu doğru söylüyorsun. O konuyu biraz çalıştım son zamanlarda. Yani bizim ekilebilir arazimiz 1/3 oranı, yani 100 birimken 30 birime inmiş, öyle söyleyeyim. Dekar olarak, milyon dekar olarak söylemeyeyim. 1/3 düşmüş. Şimdi ekilebilir arazimiz azaldığı zaman ister istemez büyükbaş veya küçükbaş hayvanı yetiştirmek için ne yapmak durumunda kalırsınız? Onun besleyecek ürünleri maalesef yetiştiremediğiniz için ithal etmek durumunda kalırsınız.
Doğru.
İşte onu beslemek için. Bunlar da döviz de oluyor maalesef. Evet, doğru. Tarım ve hayvancılığa çok önem vermemiz gerekiyor. Benim yani ben işte mercimekten nohuta kadar, senin demin söylemiş olduğun gibi soğandan patatese kadar birçok veriyi çalıştım. Yaklaşık olarak 150 tane teker teker verinin son 20-25 yıllık nasıl bir eğilim sergilediğine baktım. Çok ciddi sıkıntılı hububat tarafında ürünlerimiz var, birkaç tane, ve ekilebilir arazilerimiz azalmış. Evet. Maalesef bunlar muhtemelen yerleşime, yani konuta açılmış. Bunlar bizim karnımız çok doyamaz ve bunlar bir kerelik şeydir. Yani sanayi şirketi yapmakla, diyelim 100 birimlik bir sanayi şirketi, yani 100 birimlik bir harcamayla veya 100 birimlik bir konut yaptınız. Bunun katma değeri ikisinde aynı değil. Yani sanayi sektörüne yapılan yatırım farklı. Dolayısıyla burada tarım ve hayvancılık çok önemli bence. Bizim buna önem vermemiz gerekiyor ve ben bunu şunu iddia ediyorum. Bu Arap Baharı denen kavram, öyle deniyor. Yani Arap Baharı mı artık, Arap kışı mı onu da bilmiyoruz. Hı. Arap cehennemi mi? Bu olduğu zaman Türkiye'ye yaklaşık olarak gelen o 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı biz doğru yönlendirebilseydik tarım ve hayvancılıkta.
Doğru.
Şu anda belki de milyarlarca dolar ihracat yapan bir ülke konumuna gelebilirdik. Konya kadar, Konya'dan küçük olan bir Hollanda'nın ihracat geliri tarımdan elde etmiş olduğu 100 milyar dolar olması aslında bizim oturup biz nerede yanlış yapıyoruz ya, biz bir şeyleri doğru yapmamız gerekiyor ama nerede yanlış yapıyoruzu tartışmamız gerekiyor. Deniz seviyesinin altında olan, doldurma topraklı olan bir ülke, yani onlar bunu başarabiliyorsa bizim bir gerekçemiz, bir şeyimiz olamaz, açıklamamız olamaz yani. Onu demek istiyorum.
Tarıma bir şekilde geri dönmemiz lazım. Peki çok teşekkür ediyorum piyasalar anlamında. Pazartesiden sonra bir, hani o hafta beklediğiniz önemli yeni bir veri var mı? Bir de onu sorayım iki dakikada hızlıca.
Ben uluslararası ortamın, yatırım ikliminin iyi olacağını düşünüyorum önümüzdeki ayların. Yani şayet biz ters bir gelişme yaşamazsak, ters bir açıklamalarda veya bir gelişmelerde olmazsa ben piyasaların çok kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki hissenin de piyasası oldukça ucuz, çok cazip. Ama bu bir sonuç. Neden böyle? Yani neden biz Rusya'nın daha altında iskontolu işlem görüyor sektörlerimiz, şirketlerimiz, bankalarımız? Bunu bir düşünmek lazım demin söylediğim kapsamda. Dolayısıyla ben Türkiye'nin cazibe merkezi olabileceğini düşünüyorum her anlamda. Ben artık yavaş yavaş finansal piyasaların iyiliği, olumlu gelişmeleri gelecekteki fiyatlayacağını düşünüyorum. Hatta demin bahsettiğim gibi, yayına girdiğimiz anda bahsettiğim gibi, biz adalet anlamında, eğitim anlamında ve erklerin ayrılığı anlamında bir adım atarsak Türkiye bence birkaç yıl inanılmaz seviyede özellikle hissedi piyasaları ve Greenfield anlamında veya sabit sermaye yatırımları anlamında bölgesel cazibe merkezi haline gelme olasılığı da çok yüksek olduğunu söyleyebilirim.
Bir de tabii şeyi sorayım yakalamışken, şimdi Türk varlıkları, çok kıymetli şirketlerimiz, fabrikalarımız neredeyse ölü fiyatına ucuza satılıyor şu anda. El değiştiriyor bir kısmı. Bu İyi bir şey mi? Elimizden çıkıyorlar, yabancı sermaye giriyor, tamam eyvallah. Daha büyüteceklerse de girsinler tabii elbette ama önümüzdeki dönemde mesela bir bunu yorumlar mısın? Bir de bizim Merkez Bankamızdan da sen ard arda hızlıca faiz indirimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği gibi bekliyor musun?
Şimdi şöyle söyleyeyim, ikinci konudan geleyim. Demin söylediğim gibi ben 2 yıl boyunca bir seçim olmayacağı varsayımı altında faizlerin bizim Merkez Bankası tarafından da yavaş yavaş kademeli olarak indirebileceğini düşünüyorum. Hani 3 puan mı olur, 4 puan mı olur onu bilmiyorum ama rahatlıkla enflasyon el veriyor buna ve çok yüksek bir reel faiz veriyoruz. İnmesi gerekiyor. O konuda ben hemfikirim. Yani inecektir. 300-400 bas puan inebilir. Ama bir kere de olmaz bu. 3-4 kademede bir şekilde olur. Öteki taraftan gelecek olursak, yani şöyle söyleyeyim geri gelmişken. Mesela 2018 yılında dünyada Greenfield yatırımı denilen, yani şirket operasyonları, üretimle ilişkin yeni yatırımların özellikle sınır dışı ülkelere sıfırdan yatırımlar 2 kat artmış ve 41 milyar dolara ulaşmış. Hmm. Bakın burada en çok dikkat çeken ülke ne biliyor musunuz? Güney Kıbrıs'ın Zimbabwe'de 4.3 milyar dolarlık bir platinyum projesi. Yani bu çok enteresan, çok ilginç. Dünyada bizim dibimizdeki hani Güney Kıbrıs, Zimbabwe'de yatırım yapıyor ve bunu Afrika Finance Corporation tarafından da bu sponsor ediliyor.
Destekleniyor.
Yani dünyada o kadar çok büyük bir eğilim var ki Greenfield ve sabit sermaye yatırımlarına. Hmm. Ya bizim varlıklarımız satılabilir. Yani bunun satılmasında bir sakınca ben çok görmüyorum ama bunu en azından mümkünse yurt içindeki büyük gruplara satmak, olmuyorsa yabancıya belki vermekle ilgili bir düzenleme mümkün olabilir. Ve de onun dışında işte daha çok sabit sermaye yatırım çekmek ve Türkiye'nin de yurt dışında birçok ülkede kendi yatırımları, tarım anlamında, hayvancılık anlamında bile bunlar duyuyoruz, okuyoruz. Doğru. Olabilir. Dolayısıyla ben bunlarda çok ciddi sıkıntı görmüyorum. Sadece çok iyi denetlenmesi, çok iyi düzenlenmesi, çerçevenin çok iyi çizilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Uğur Konuk. Çok teşekkür ediyoruz Uğur yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
İstihdamı da muhtemelen konuşuruz önümüzdeki haftalarda. İstihdam meselesinde hani neredeyse böyle bir kemikleşen bir tablo görmekteyiz ama söylediği şekilde, Uğur'un anlattığı gibi, eğer gerçekten dünyada para piyasalarında bir gevşeme söz konusu olursa önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunu da hafifçe gerileme göreceğiz. Ama bunun şartı, Uğur'un da dediği gibi, iyi bir eğitim sistemi. Çocuklarımız artık sınavlara girmek istemiyor. Üniversite okumayı gereksiz buluyorlar. Pek çoğu Türkiye'de yaşamak konusunda bile tereddütler içerisinde. Bir 15-20 dakika sonra sevgili Bahar Çuhadar'la Yeni Ülke Yeni Hayat, Türkiye'den gidenlerin hikayeleri, bu kitabı konuşacağız. Kolay da olmuyor onların hayatları. Ama şimdi birazcık yakınımızda yaşanan krizden de bahsedelim istiyoruz. Çünkü Uğur'un da bahsettiği gibi jeopolitik meseleler önemli. Amerika ile İran neredeyse savaşın eşiğinden döndü. Bütün gazetelerde manşet 10 dakikayla vazgeçildi deniyor. Hikaye çok çarpıcı, çünkü biz burada kendimize hani İsmail o odada soruları mı verdi, burada kiminle konuştu, kaç dakika konuştu gibi gereksiz tartışmalarla uğraşırken, İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın en kuvvetli, en büyük drone'unu, insansız, silahlı insansız hava aracını, 200 milyon dolarlık bir şeyi var, maliyeti var o projenin, havada indirdi. Ve bunun savaş sebebi olabilme ihtimali de vardı ama olmadı, ilginç bir şekilde. İki ülkenin büyük güç gösterisine şahit olduk. Sevgili Mehmet Ali Güller telefon attığımızda, Cumhuriyet Gazetesi'nden. Mehmet Ali, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
Bu güç mücadelesini sen nasıl gördün? Şimdi yani Trump'a alışkınız. Hani böyle tansiyonu yükseltip sonrasında pazarlığa oturalım, işte Oman emirine mektup yolladım, vazgeçtim, vuracaktım da vurmadım hikayelerini, ama iki ülkenin aslında bir miktar yaklaştığını da görüyoruz galiba bu çatışma sonrasında.
Yani şu oluyor tabii ki, bir kuşatma stratejisini uygularken Amerika, bu kuşatma stratejisinin bir sonuç alabilmesi için bazen işi bir adım ileriye götürmeye çalışıyor. Bu yönde de mesajlar vermeye çalışıyor. Kuşkusuz bu kuşatma İran kadar, aslında İran'la petrol alışverişini sürdüren Çin ve Hindistan'ı diğer yandan da nükleer anlaşmayı Amerika'ya rağmen sürdürerek bir ortak ticaret mekanizması geliştiren Avrupa'yı hedef alıyor. Dolayısıyla sıcak çatışma işareti verecek her pozu gösterme işi aynı zamanda Amerika'nın Avrupa'yı da Çin'i de hedef aldığı hareketler olarak gözüküyor. Ama onun ötesinde daha ileriye gidebilecek, Amerika'nın bunu gerçek bir çatışmaya götürebilecek bir durumu henüz yok. Bunda çünkü birkaç neden var. Birincisi, Amerika hegemonyası ciddi bir inişte. Öyle bundan 10-15 yıl önceki gibi Birleşmiş Milletler'e sahte deliller göstererek herhangi bir ülkeye istediği gibi saldıracak durumda değil. Birincisi bu. Bunun işaretlerini sadece Suriye'de istediği sonucu alamamasıyla ya da Ukrayna'yı kışkırtıp ne NATO'ya ne Avrupa Birliği'ne alabilmesine ve hatta Kırım'ı Rusya'ya kaptırmasına değil, son zamanlarda ısrarla üzerine gittiği Venezuela'la da ciddi bir sonuç alamamasına bağlayabiliriz. Bunlar hep Amerikan hegemonyasının inişe geçtiğinin göstergesi. İşin bir ucu bu. Ama diğer yanda İran'da Amerika'nın bugüne kadar saldırdığı ülkeler zayıflığında değil.
Değil, doğru.
Yani ne Suriye ile kıyaslanır, ne Libya ile kıyaslanır, hatta ne de Irak'la kıyaslanır. Kendi silah envanterini geliştiren, kendi silah sistemlerini kurmuş. Diğer yandan ideolojik olarak bölgesinde çeşitli örgütleri etkileyen ve Amerika ile olası bir savaş halinde bu örgütlerin de hızla harekete geçip çok Amerika'nın istemediği noktalarda istemediği savaşlar çıkartabilecek bir ülke var karşısında. Üstelik de 3-4 bin yıllık devlet geleneği olan bir ülke, bölgesinde güçlü bir ülke. Dolayısıyla Amerika'nın böyle bir riski alma ihtimali şu anda çok zayıf. Diğer yandan İran tabii bölgesinde hem Rusya ile çok önemli ilişkileri yürüten bir ülke, hem de Çin'le önemli ilişkiler, ticari ilişkiler yürüten bir ülke. Dolayısıyla Amerika'nın böylesi bir saldırıda Çin'le ve Rusya'yla da karşı karşıya, diplomatik olarak karşı karşıya geleceği ve bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ciddi sorunlara yol açabileceği bir durum oluşacaktır. Kaldı ki öte yandan Avrupa'da böylesi bir sıcak çatışmaya bugün cepheden karşı çıkmaktadır. Dolayısıyla Amerika'nın çok da yapabileceği bir şey yoktur. Böyle pazularını göstermek dışında. O nedenle Trump'ın zaman zaman işte yeşil ışık yaktık, son anda vazgeçtik gibi demeçleri olacaktır ama bundan da öteye gidemeyecektir.
Şimdi burada enteresan bir manevra var. Bunu yorumlamanı rica ediyorum. Çünkü aylardır konuştuğumuz pek çok uzman aslında senin de dediğin gibi Türkiye'nin kendini Amerika'ya bu kadar gösterme, aman işte F-35 de alırım, S-400 de alırım. Tamam alırsın peki ama hani buradaki büyük Amerika'nın büyük muhatabının İran olduğu ve Amerika'nın İran'daki sistemi birazcık da olsa değiştirmek için rejimi yıkmak demeyelim bunu ama sistemi dünya sistemine entegre etmek için bir manevra yaptığı. Aslında Türkiye ile de çok fazla ilgili olmadığı konuşuluyor. Bunu yorumlar mısın? Doğru mudur böyle bir şey? Yani büyük oyun aslında bu iki aktör arasında mı cereyan edecek? Çünkü mesela Suudi Arabistan'ın da bir şeyini, insansız hava aracını bu sefer Yemen'deki Husiler vuruyor ki onlar da İran destekli. Yani senin dediğin gibi bölgedeki aktörlerde de artık silahsız insan hava silahlı insan hava insansız hava araçları var. Evet. Muhtelif silah ve hava savunma kabiliyetleri var. İran bambaşka bir sahaya taşımış gözüküyor oyunu.
Kesinlikle kesinlikle. Yani Amerika'nın doğrudan İran'a hedef alması halinde sadece Yemen'de Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef alan bir takım saldırılar değil. Ondan daha önemlisi Amerika'yı çok daha olumsuz etkileyecek bir şekilde doğrudan İsrail'e hedef alacak bir Hizbullah durumu var. Diğer yandan tabii İran bölgesinde de güçlü. Amerika'nın Bahreyn'deki, Umman'daki bütün tesislerinin çok direkt hedef altında olacağı bir durum olacak. Dolayısıyla Amerika'nın hani bütün bu durumları göze alarak bir İran'la doğrudan çatışmaya girebileceği bir pozisyon yok. Burada büyük oyun aslında Amerika ile İran arasında da değil. Hani sizin sorunuz bağlamında yüksek. Ondan daha büyüğü var. Yani esas Amerika ile Çin
arasında.
Dünya çapında büyük bir çatışmanın içerisinde. Yani bugün Amerika'nın İran'la ilişkilerindeki bir takım sıkıntılarda, Amerika'nın Kuzey Kore ile ilişkilerindeki sorunlarda, hatta Amerika'nın Avrupa ile ilişkilerindeki sorun da aslında Çin'le ilgili. Esas büyük resimde Amerika-Çin cepheleşmesi var. Bugün mesela İran'la ilgili durum tamamen İran körfezinden Çin'e uzanan bir enerji hattına Amerika'nın bunu denetim altında tutabilmesinin bir stratejik planlaması olarak önümüzde duruyor. Diğer yandan Avrupa ile ilgili Amerika'nın sorunları da esas olarak Çin'den, Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Yolu projesinde Çin'in Avrupa'yı kendisine bağlamasına Amerika'nın bir cevap üretme çalışması olarak stratejik planda var. Yani Amerika'nın müttefikleriyle ilişkileri de, Amerika'nın düşmanlarıyla da ilişkileri de bunun bir ticaret yaptırımı, ekonomik ambargo olarak süren bütün çalışmaları da aslında doğrudan Çin'le daralan makasın ve Çin'in bir süre sonra satın alma paritesinde değil diğer başka parametrelerde de Amerika'yı geçme potansiyelinin çok yüksek olması. Öte yandan da Amerikan silahlanmasıyla baş edecek noktada Çin'in kendi savunma harcamalarını hızla arttırarak ve özellikle bir Güneyli Çin denizinde ortaya çıkabilecek bir çatışmaya hazırlık olarak deniz gücünde olağanüstü bir artışa doğru gitmesi. Bütün bunların hepsini birlikte düşünmek lazım. Mesela burada çok önemli noktalardan biri Umman denizi üzerinde yürüyen faaliyetlerin daha iyi anlamamızı sağlayacak gelişmedir. Çin'in yürüttüğü Pakistan ekonomik koridorudur. Bu nedir aslında? Bu şudur.
Güney Kuvadar'daki deniz üstü vesaire.
Güney Çin denizinde Malakka Boğazı'nı tutarak Amerika İran-Çin yolunu denetim altında tutuyor. Şimdi bu yolu bypass ediyor Çin ve yukarıdan Keşmir, Sincan, bütün bu kritik tartışmalı, çatışmalı bölgelerin olduğu noktadan Pakistan'da Gwadar kiraladığı limana bir petrol boru hattı indiriyor. Gwadar limanından da İran körfezine girip petrol alıyor. Ne oluyor böylece? Malakka Boğazı'nı bypass ediyor. Tabii. Hem Amerikan denetimini ortadan kaldırmış oluyor hem de enerji maliyetlerini düşürüyor, yolu kısaltmış oluyor. Şimdi bütün bunlar için Umman denizi kışkırtmaları var. Bunlar için İran'ı hedef alan bir Amerikan kuşatması var. Çünkü burada esas rakip Çin.
Çin tabii.
Tabii ki İran'la ilgili de Amerika'nın bir takım hedefleri var. Sizin söylediğiniz gibi içeride ekonomik olarak onu boğmaya çalışarak bunun halk içerisinde yaratacağı tepkiden hareketle reformcuların daha aktif hale geldiği ya da mevcut İran rejiminde bazı gevşemelerin olacağı gibi bazı planlamaları var. Yani dolarla alışveriş yapmamak zorunda bırakılmış bir İran'ın dünya piyasalarından itileceği ya da işte petrol satamadığı oranda halkın yaşam standartlarının iyice sıkıntıya gideceği, bunun da içeride ciddi ayaklanmalar getireceği, rejimi değiştirmese bile rejimde ciddi tahribatlar yaratacak, onu baskılayacak, Batı karşısında taviz vermesini sağlayacak noktalara götüreceği şeklinde ince planlamaları var. Ama bu sadece dediğim gibi sıcak çatışma ihtimali dışındaki seçenekler. Bunlar hepsi kuşkusuz olacak noktadır da. Ama henüz sıcak çatışmayı göze alabilecek bir Amerikan çılgınlığı ihtimali yok. Netice itibariyle Amerika'daki kuşkusuz yangın çıkarmayı ve yangından en az zarar göreceğini düşünen bir takım sınıfların temsilcileri var ama hala esas itibariyle İran'la çatışmanın Amerika'ya ciddi sıkıntı vereceğini, büyük bir sorun yaratacağını düşünen, daha aklı selim, daha uygun stratejiler izlenmesi gerektiğini düşünen sınıfların temsilcileri de var. Bunlar daha arasındaki çatışmalar kuşkusuz sürüyor.
Kendi güç mücadeleleri. Peki gelelim sıcak konuya. Birkaç da dakikam kaldı. Az da vaktim kaldı aslında ama 2-3 dakikam var. Bu mektup meselesinde sen birkaç tweet attın. Şimdi Sayın Bahçeli HDP'nin Amerika'nın aparatı olduğunu iddia ediyor. Öcalan'ın çıkışının, İmralı'nın çıkışının kendince değerli bir şey olduğunu düşünüyor. Bu seçime dair bir şey mi yoksa seçimden sonrası için yeni bir masa mı kuruluyor? Sen ne görüyorsun? Onu merak ettim. Suriye denklemi içerisinde bir süredir konuşuluyor çünkü bu.
İşin sıcak boyutu şu. AKP hükümeti İstanbul'u kaybetmemek için 6 Mayıs'ta Öcalan'la bir pazarlık yolu açtı ve onun neticesinde 18 Haziran mektubuyla seçimlerde tarafsız kalın mesajı vererek aslında bir 50 bin Kürt oyu İmamoğlu'na gitmese bizim için yeterlidir düşünen sarayın aklının ulaştığı yeni sonuç bu. Şimdi işin bir boyutu bu ama esas olarak biz Öcalan'la ilgili her pazarlığı sadece seçimle sınırlı görmeyip bunun ileride daha geniş açılımlı sonuçlara gidebileceğini hep hesapta tutmamız gerekiyor. Bunun ilk işareti de aslında Öcalan'ın ilk mektubunda vardı. Orada dikkat ederseniz 6 Mayıs sonrası ortaya çıkan ilk mektup Türkiye'deki seçimlerden ziyade Suriye'ye bir mesajlarla doluydu. Türkiye ile PYD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate almasını isteyen, Türkiye ile çatışmamasını isteyen, İlerisi için bölgede Suriye'nin kuzeydoğusunda geliştirilecek gelişmelere karşı bir hazırlık içeren mesajlardı. Bu, şimdi Neçirvan Barzani'nin Türkiye'de kabul edilmesi, Dışişleri Bakanı'nın Barzani'yi ziyaret etmesi, yeniden AKP'nin Kürtleri içeren bir yeni duruma yönelik hazırlığı şeklinde değerlendirilebilir. Ama sıcak, yakın buradaki hedef AKP açısından kuşkusuz önce seçimler. Seçimlerden alınabilecek bir sonuçtan daha kıymetli değil şu andaki dış politikadaki gelişmeler.
Peki bunu bekleyip göreceğiz muhtemelen. Birkaç tane de bugün sıcağı sıcağına anket var. PR araştırmadan Kadir Atalay, Öcalan'ın mektubu nötr diyor. Şu anda oya yansımış değil. Muhtemelen yansıma ihtimali de düşük diyor ama bakalım yarın.
Çok düşük. Yansıma ihtimali çok düşük. Buradan kimse şöyle bir şey beklemesin. Yani HDP seçmeni bu mektuptan hareketle
bir gecede
CHP'nin adayına oy vermekten vazgeçecek değil kitleler halinde.
Doğru.
Burada zaten hedef hani bir 40-50 bin insan etkilenir mi? Çünkü seçimler bu bantta, 31 Mart'ın sonuçları bu bantta oynadığı için o miktarda insana etkileyebilmenin aracı olarak gösterildi. Ama ondan ayrı olarak da kuşkusuz 24 Haziran sabahından sonra bu mektubun önümüze koyacağı yeni açılımlar olacak. Yani hem Kandil ile İmralı arasında hem İmralı ile HDP bünyesi arasında ve HDP'nin kendi içinde de bir tartışmalar yaratacak. Umarız bu tartışmalar Türkiye'deki siyasal partinin terörle arasına ciddi bir sınır çekmesine ve terör örgütünün de kendi içinde bölünmesine kadar varabilecek hayırlı sonuçlara umarız gider.
Şimdi burada HDP'den yeni bir parti çıkabilir ama PKK'dan yeni bir örgüt çıkar mı? Onu pek kolay görmüyor kimse. Ben çok kısacık bir şey sorayım. Bu mektubu niye ciddiye almalıyız? Hani bunun üzerine bir saat konuşmalıyız ama almalı mıyız, almamalı mıyız? Yani bu adam bu ülkede iki kuşağın hakikaten yok olmasına neden olmuş bir hareketin lideri, cezasını da çekiyor. Bu saatten sonra bu insandan bir akillik, büyük bir politika yaratıcılığı beklemek biraz fazla iyimserlik değil mi?
Bunu tabii biz vatandaş olarak böyle yorumlayabiliriz kuşkusuz. Ama siyasetin aktörleri, siyasetin içerisinde Öcalan'la Öcalan'ın hükmedebildiği kuvvetin yaratacağı etkiyi göz önünde bulundurarak ona bu payeleri verdiği için Öcalan aktör olmayı sürdürecek. Bugün sadece iktidar partisi değil, iktidar partisine şöyle ya da böyle destek veren birkaç parti de Öcalan'ın açıklamasından hareketle ona büyük payeler verdiler.
Yani, doğru, Sayın Doğu Perinçek, Sayın Devlet Bahçeli gibi.
Tabii, yani Türk Devleti'nin bir operasyon olarak sunulmasından, bunun PKK'yı bölme operasyonu gibi sunulmasından bir sürü açıklamalar izledik. Şimdi bu açıklamaları siyasetçilerin yapıyor olması, o zaten biz vatandaş olarak da ya böyle payeler buna verilmemeli, bunun Türk siyasetinde bir aktör olarak görünmesi iyi değildir desek bile maalesef Türkiye'deki siyasi aktörler o payeleri vermiş oluyorlar ve bu da Öcalan'a kendisinde olan güçten daha fazlasının da onun eline geçmesini sağlıyor. Nitekim AKP'nin yaptığı açılımlar da böyle bir sonuç verdi. Bitmiş olan PKK terör örgütü bu neticede bu açılımlarda hatırlayacaksınız bizzat
güç kazandı.
Hükümetinin de ifade ettiği gibi güç kazanmış oldu.
Doğru.
Silah yığdılar. Bunlar da herkesin gözü önünde oldu. Bugün valilerimize söz söyletmemeyi önüne seçim politikası olarak koyan iktidar daha düne kadar Oslo'da yaptığı ya da Türkiye'de yaptığı görüşmelerde PKK terör örgütünün istemediği valileri, kaymakamları görevden alıyordu. Yani terör örgütünü büyüten işler yapılmıştı. Şimdi de Öcalan'ın mektubunun iç siyasette getirebileceği küçük bir avantajı sunma biçimleriyle aslında Öcalan'ı yeniden büyütüp onu hiç olmadığı kadar önemli bir aktör haline getirmiş oluyorlar maalesef.
Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güller. Kolay gelsin
teşekkür
diyelim.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olasın. Önemli yorum. Çünkü biz hatırlayacaksınız evvelki hafta konuştuğumuzda Nevzat Bingöl'le hatta geçen hafta Selahattin Demirtaş'ın tahliye ihtimalinden bahsettiğimizde ki çok büyük anlaşıldığı kadarıyla fırtına yarattı o. Demirtaş'ın avukatları açıklama yaptı. HDP cephesi açıklama yaptı. Demirtaş'ın kendisi içeriden bir şekilde tweet attı. Devlet bu noktada tercihini Öcalan'dan yana koymuş gözüküyor. Demirtaş'ın Kürt seçmendeki saygınlığı ve kredibilitesi arttığı halde Öcalan'ın gücünü kullanmayı tercih etmiş gözüküyor. Bu belki de bir kuşak tercihidir. Onu da söylemek lazım. Yani o yaştaki liderler kendi yaşıtlarıyla muhatap olmayı tercih ediyorlar. Genç kuşak başka türlü bir dil arayışı içinde. Selahattin Demirtaş da, Ekrem İmamoğlu da, başka yeni genç liderler çıkarsa tabii. Birazcık şimdi siyasetin 15'ten sonra çok sevdiğimiz, çok eğlenceli bir şey konuşacağız. İlave TV sosyal medyadan takip ediyorsanız hakikaten seçimin nabzını gerçekten tutan bir genç gazeteci. Ama önce sevgili Bahar Çuhadar telefon attığımızda Yeni Ülke Yeni Hayat, Türkiye'den gidenlerin hikayeleri. Son dönemde çok duyduk, çok konuştuk onları. Bir kısmımız çok eleştirdik. Bahar da bugün bir yerlere koşturma durumunda. Onun için bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Duyabiliyorsun değil mi Bahar? Rahat bir
evet,
yerdesin.
Merhaba, merhaba. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Kitabını hemen bu sabah bir kısmını okudum. Dün birazını okudum. Sorular da var elimde. Fikir olarak yazmaya başladığında bu noktaya geleceğini tahmin etmiş miydin? Çünkü o hani 15 Temmuz sonrası ağırlıklı giden kitlenin çok siyasi nedenlerle gittiğini düşünmüştük. Oysa okuduğumuzda bambaşka denklemler çıkıyor, bambaşka beklentiler çıkıyor. Sen yazmaya başladığında nasıl bir şey vardı? Kitap çıktığında ne gördün?
Yani şöyle, aslında ben zaten direkt olarak siyasi gerekçelerle, politik nedenlerle giden insanlarla görüşmedim kitap için. Önce onu belki özellikle altını çizmek gerekiyor. Şöyle ki ben belki biraz önce şeyden bahsedeyim, hani nereden düştü bu fikir aklıma, uygunsa evet. Sizin için de. Ben 2015'te şu anda yayın hayatına son vermiş olan Radikal Gazetesi'nde internet bölümünde çalışırken Suruç patlaması olmuştu. Ve Suruç patlamasından sonra sosyal medyada inanılmaz yoğun bir şekilde bu ülkeden çekip gideceğim, artık burada yaşanmaz söylemi dile getirmişti çok fazla insan tarafından. Ve bu insanlar işte hani okumuş yazmış, şu anda hayatında belli bir kariyeri olan, belki ailesi olan, Türkiye'de belli koşullarda yaşayan insanlardı. Ama hani burada yaşamak istemediklerini ifade ediyorlardı. Ve böyle bir günlük hayatta sürekli böyle bir söylem dolanıyordu. Ben de hani gazeteci merakıyla şunun peşine düştüm. Yani herkes gitmekten bahsediyor. Eyvallah, hani bir yolunu bulan da gidiyor bir şekilde. Ama gittikten sonra ne yaşıyorsunuz siz orada? Hani biz bu kısmını çok konuşmuyoruz gibi geliyordu bana o zamanlar. Geliyor mu sesim bu arada?
Gayet güzel geliyor.
Tamam, bir hışırtı geliyor bana, tamam. Neyse, o zaman böyle bir farklı ülkelere daha önce gitmiş insanlarla konuşup, gittiğinizde siz neler yaşadınız? Sizin profilinizdeki insanlar Türkiye'den gidip orada sıfırdan bir hayat kurduğunda neler yaşıyor? Anlatır mısınız diye bir haber yapmıştım. Ve o haber o zaman hakikaten o zaman konuda çok gündemde olduğu için epey böyle gündem oldu. İşte sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. Doğru. Bir sürü insandan sonra kendi haberimi duydum falan. O böyle bir aklımın bir köşesine kaldı. Ve bu konuda hiç Türkiye'de gündemden düşmedi. Gidenler arttı. Dönem dönem bu konu çok politize bir şekilde de tartışıldı. Ama herkesin hani bir şekilde yani ortalama 5-10 arkadaşı gitmiştir gibi bir durum olmaya başladı. Ben de bunun üzerine hani bunu bir kitap projesine çevirip bunu bir kayda alsam nasıl olur diyerek politik bir zorunluluğu olduğu için değil ama veya işte özellikle 15 Temmuz'dan ya da özellikle Gezi gibi hani böyle Türkiye'nin kırılma noktası olan tarihlerden sonra değil de hani belli bir zaman diliminde ama son 10 seneye tekabül etti benim görüştüklerim. Bir şekilde işte çocuğunun geleceği için, kendisi burada mutsuz hissettiği için, işte Türkiye'de kendine bir gelecek göremediği için vesaire ya da hep hayal ettiği bir ülke var yaşamak istediği ve temelli orada yaşamak istiyor. O şekilde giden insanları buluşturup bu kitap çatısı altında değil.
Kayıt düşmüş
hani
oldu.
Orada kurdukları hayatı ve aslında yani neden gittik? Yani ilk fikir akıllarına nasıl düştüden başlayarak ve uçağa bindikleri andan devam ederek sonra hani uçaktan indin sonra ne olduğuyla devam eden böyle bir hikayelerini anlattırdım. Kitabı böyle özetleyebilirim. Niyetimi de aslında anlatmış oldum sanırım.
Çok akıcı ve çok hakikaten birinci elden tanıklıklarla güzel giden bir kitap ama bilmediğimiz ve tahmin etmediğimiz şeyler de okuyoruz. Mesela hakikaten aman ya ben buradan gideyim de nasıl gidersen gideyim diyenlerin sonra orada yaşadıkları en büyük sıkıntı. Mesela ben vize alma meselesinin bu gidişlerde önemli bir faktör olduğunu düşünmeye başladım. Gerçekten öyle mi? Sen öyle mi gördün? Yani iyi yetişmiş, iyi eğitim almış insanlar vize kuyruklarında perişan olmaktan o kadar beziyorlar ki bu bir şeye dönüşüyor. Bir faktöre, tetikleyici bir faktöre dönüşüyor mu gerçekten?
Yani tabii şimdi ben 11 biri evli karı koca olmak üzere hani 10 hikaye diyelim ama 11 kişi var aslında. 11 kişiyle görüştüm ve hani bir çeşitlilik olmasına dikkat ettim. Farklı gerekçeler ve farklı ülkeler ve farklı zamanlarda gidenler. Ama bu dediğine yakın değil, hatta neredeyse birebir tutan bir kişi var kitapta. Kanada'da yaşayan Simge. O hakikaten bu vize meselesinden hani doğmuş bir gece sabahladım diyor resmi gazeteye. Türkçe'ye çevirdim falan, öyle söylemleri var ve hani ben böyle yaşamak için gelmedim dünyaya. Ve işte daha iyi bir vatandaşlık hissiyatı yaşamak istiyorum. Şu anda Kanada vatandaşı aynı zamanda. Öyle bir şey var ama hani asıl gerekçe o değil tabii ki de. Hani vize kolay alayım da gideyim başka ülkede yaşayayım. Ya şey de var tabii hani. Kendini dünya vatandaşı, dünya insanı olarak tanımlayan hani öyle insanlar var kitabın içinde. 2-3 kişi öyle tanımlıyor kendini. Ve hani sınırlara, işte pasaport kuyruklarını vesaire hayatla görmek istemeyen, sınırlara inanmayan, hani ideolojik olarak da öyle bir yerde duran, hani dünya bütün insanlığın kafasında duran insanlar. Zaten evet hani kendimi daha özgür hissediyorum diyor. Hani tek derdi Türkiye'nin meselesi değil aslında. Hani işte Almanya'da yaşıyor mesela, Berlin'de görüştüğüm kişi, Türkiye'de tiyatrocu olan Serkan. Hani o şey, hani ben illa Almanya'da da yaşamak zorunda değilim. Yani kızım da dünya vatandaşı olsun diyor. Ben de hani dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabileyim. Ki Alman pasaportu işte çıkacak sanırım yakında. Biz görüştüğümüz henüz çıkmamıştı. Alman pasaportumu aldığımda hani bunu yaşayabileceğim. Hani bir özgürce dolaşım hakkım olacak. Dünyanın her yerinde bulunabileceğim gibi bir durumu vardı. Evet.
Peki mesela Çin'deki bir gazetecinin, Çin'e giden bir gazeteci ki çok kolay yapılan bir tercih değil mesela. Onu nasıl buldun ve nasıl yorumladın anlattıklarını?
Cenk yani galiba. Onu bir meslektaşım aracılığıyla buldum. Hı-hı. Çin'de bulunmuş Özlem, o da Çin'de bir sene kadar çalıştı Özlem Özdemir. Onun aracı yani şöyle, aslında şöyle oldu. Ben kitabı hazırlarken çok Avrupa, Kanada, Avustralya, Amerika'nın zaten hep gidilen yerler ya. Ya hakikaten böyle bambaşka yerlerde de hani bize iyi de uzak kültürlerde hayat sürmek nasıl bir şey. Hani dediğin gibi. Hı-hı. Mesele şey olduğu için gönüllü olarak sürgün ediyorsun aslında kendini. Hmm. Yani hani şey çok acayip bir şey. Hani buradan bakınca ah ne güzel, oh gittiler. Hani biz mesela burada atıyorum hani trafikte dert çekince ya da işte çocuğunu götürecek güzel park olmayınca evinin kenarında ah işte Avrupa'da öyle mi, Kanada'da öyle mi, ne kadar güzel oralar, bak gitti de kurtuldu. Muhabbeti çok günlük hayatta yapıyoruz ama gerçekten gidenler böyle yaşamıyor olabiliyor yani. Hani
doğru.
Bu kadar da böyle hayat... dolce vita olmayabilir.
Hiç değil hatta.
Onu düşünürken aslında biraz da hani ya bambaşka bir kültüre giden, işte Japonya'ya, Çin'e falan giden biri, hani uzak doğu, çok zor bir dil, hani insanların hani sosyal şeyleri, akışansları çok farklı. O arada işte Çin'de bulunan, o esnada Çin'de bulunan, hani geçici olarak giden arkadaşıma da mısın, senin var mı orada yerleşik, Türkiye'den gitmiş, göçmüş tanıdığın Türk diye. O da işte benim Cenk'le tanıştırdı sağ olsun.
Hı hı.
Cenk 7 senedir Çin'de yaşıyor. Bence çok iddialı bir süre.
Evet.
Anlattığı da hani kitabı okuyanlar anlayacaktır. Hani böyle aman Allah'ım ne kadar güzel bir ülke, ne kadar şahane bir şehir havası da almıyorsunuz. Ama o mutlu, seviyor ve orada işini yapıyor aslında. Türkçe servisine çalışıyor radyonun. Tabii orada gazetecilik yapmak da ayrı bir dert.
Zor tabii, kendi için de zor.
Başta hava kirliliği olmak üzere bir sürü ciddi sorunu olan bir yer aslında Pekin. Ama işte onu da biraz duymak istedim yani. Tabii ki de kimse hakkı kalkıp ben gidip Çin'de yaşayacağım, hadi hoşçakal Türkiye yapmaz. Onun hayatı öyle gelişmiş bir şekilde gitmiş. Biraz hani farklı bir perspektif olsun diye aslında Çin var. Bir de Japonya'dan bir arkadaş var. Onunki bence çok enteresan. O hep Japonya'da yaşamayı hayal ediyormuş, mimar.
Hmm.
Ve bayağı yani kendini zorlayarak koşullarını ayarlayıp gitmiş ve o da 6 senedir Japonya'da yaşıyor. Onun anlattıkları da çok tatlı geldi bana. Hani orada yaşadığı, deneyimlediği şeyler de. Çünkü bütün sistemler farklı yani.
Doğru.
Hani markete gidip şey hani kendine çamaşır alırken bile hani onun bile beden sistemleri çok çok çok farklı. Hani Avrupa Türkiye arasındaki fark gibi değil. Her şey değişik. İlginç o yüzden yani benim hoşuma giden bölümler onlarda.
Son olarak şeyi sorayım. Pek çoğunun son kısmında evet burada hayat güzel ama sonsuza kadar burada da yaşamayı düşünmüyoruz gibi cümleler okuyorum. Bu genel kanın mı senin? Yani bu kuşak çocuklarını belli bir yaşa getirdikten sonra dönme niyetiyle mi gidiyor?
Evet, yani genelde emeklilikte döneriz diyorlar.
Öyle mi?
Ve genelde de hani tıpkı bu, biz Türkiye'de de büyük şehirlerde yaşayan insanların, hani belli profildeki insanların olduğu gibi hani Ege'ye yerleşirim. Hani emekliliğimi Ege'de tatlı bir kasabada geçiririm gibi. Bir iki yani Yunanistan'daki o da meslektaşım için bir mesleğini yapmıyor ama gazeteciydi Türkiye'deyken. Ulaş, ben zaten emeklilikte taşınacak yere şimdi gittim, dönmem emeklilikte de diyor bir tık.
Doğru.
Onun dışındakiler hani Türkiye'yle zaten bağlarını koparmış insanlar değil. Hani tatillerde gelmeye çalışıyorlar, aileleri burada vesaire. Ama hani çocuklarını da hayatlarını kurduktan sonra işte ne bileyim hani herhalde 60'larında falan emeklilik çağında neyse o Türkiye'ye dönmek gibi bir şeyleri var. Bu arada ben vakit varsa iki cümle şey eklemek isterim.
Tabii.
Sondaki röportaj, kitabın sonunda Ulaş Sunatay'la, doçent doktor Ulaş Sunatay'la bir röportaj yaptık. Göç araştırmaları çalışıyor Ulaş Hoca. Onun da tespiti şey yani emeklilik kısmı değil de bu şu andaki giden göç dalgasından ciddi bir geri dönüş olacağını düşünüyor Türkiye'ye.
Hmm.
Yani onun daha önce yaptığı göç çalışmalarında da çünkü beyin göçü dediğimiz o 2000'lerdeki dönemde de dönüşler olmuş. O hani Türkiye'de eğitimli kuşak eksiliyor söylemi de var ya ve çok ciddi bir durum aslında bu da. Ondan da bahsediyor. Ve döneceklerini düşünüyor mesela. Onu da herhalde yaşayıp göreceğiz önümüzdeki ne bileyim 5-10 yıl içinde. Yani emekliliğe gelmeden de dönenler olabilir gibi bir durum var.
Evet, Türkiye'nin hakikaten geçireceği değişimle de alakalı. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyelim, böyle kalabalık bir yerde bir çekimin içinde sevgili Bahar Çuhadar yanımıza katıldı.
Evet, umarım iyi gelmiştir.
Gayet güzel geldi. Oradakilerin de hepsine tamam. Çok selamımızı ilet. Yeni Ülke Yeni Hayat Artemis yayınlarından Türkiye'den gidenlerin hikayeleri ekranda resminde görüyorsunuz. Sevgili gazeteci arkadaşımız Bahar Çuhadar'ın çok özel emeği. Vakit bulun ve okuyun. Bu aralar hani okullar da kapandı biliyorsunuz. Tatil, seçimden sonra da artık biraz okumaya vakit ayırmamız gerekiyor. Kolay gelsin Bahar, kızı Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Hakikaten önemli tanıklıkları var Bahar Çuhadar'ın kitabında. Birazcık da sonunda söylediği gibi gerçekten giden genç kuşak belli ölçülerde Türkiye'nin değişip değişmeyeceğine bakarak dönmek istiyor. Pek çoğu Türkiye'de kötü şeyler duyduğunda neredeyse ben okudum. Mesela uçağa atlayıp dönmek istiyorum. Orada bir değişiklik yaratabilir miyim diye uğraşmak istiyorum diyenler çok. Yüklerden kurtulmaya varım ama köksüzlük başka şey. Bu Çin bölümünün başlığıydı ama evet, hepimiz yüklerimizden kurtulmak istiyoruz ama bunun için ülkemizi terk etmemize de çok fazla gerek yok. Şimdi birazdan eğer telefonunu açarsa çok heyecanla beklediğimiz bir isim var. Bu seçim sürecinde en çok konuştuğumuz isimlerden birisi. Hani ana akım medyanın birazcık başarısız bir sınav verdiği iki seçim geçirdik. Hani 31 Mart'tan sonra bir de şimdi 23 Haziran'a gidiyoruz. Koca koca holdingler, amiral gemisi dediğimiz gazeteler komik hallere düşüyorlar. Birinci sayfalarında Ekrem İmamoğlu'nu göstermeyerek veya vatandaşı yok sayarak. İlave TV bunu sosyal medyada öylesine telafi etti ki hepimiz onun tiryakisi olduk. İlave TV diye hesabı takip ediyorsanız çok heyecanla izleyeceğiniz röportajlar okuyorsunuz. Arif Kocabıyık, gencecik bir gazeteci arkadaşımız diyeceğim. Çünkü ben onunla hakikaten meslektaş olduğumu söylemekten mutluluk duyuyorum. Arif, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
Ya geçenlerde Diken'e verdiğin röportajı okuduk da o kadar hani heyecanla anlatıyorsun ki nerelere gittiğinizi, kendi cebinizden kameralarla çekimler yaptığınızı, vatandaşla konuştuğunuzu, senin düğün fotoğrafçılığı tecrübenin insanları nasıl rahatlattığını. Bir iki cümleyle sormak istedim. İki seçim arasında bir fark gördün mü sahada? İkincisinde daha çok çalıştığını anlıyoruz ama İstanbul seçmenini nasıl yorumlarsın?
Daha önce Kasım'da geldik. Şubat ve Mart aylarında da seçimler için İstanbul'a gelmiştik. Ama bu seçimde bayağı bir detaylı bir çalışma yapmak istedik. Ayın 7'sinde geldik ilk olarak. Ayın 7'sinden beri İstanbul'dayız. Oldukça büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce geldiğimizde AK Parti seçmeninin bayağı bir kalıplaşmış olduğunu ve kararında emin olduğunu, ama bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na yapılan kendilerine göre ve birçok insana göre haksızlıktan dolayı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini söyleyenlerin sayısı oldukça çok fazla. Bayağı bir sıkıntılı bir seçim süreci, çünkü insanlar çok gergin. Siyasi parti liderlerinin söylemleri direkt sokağa yansıyor. Bu da insanları anında, röportaj anında birbirlerine düşürebiliyor. Biz bunlardan kaçınıyoruz. Çünkü seçimler gelip geçici. Komşuluklar, arkadaşlıklar kalıcı diyoruz her zaman. Röportaj sonlarında da tatlı dille insanları tokalaştırıp öyle ayrılıyoruz.
Sizin röportajlarınızda birisi konuşmaya başlıyor, sonra yandan geçen birisi ona dahil oluyor. Öbür taraftan konuşan, hani bir nebze aradığımız, büyük kanallarda görmek istediğimiz bir sohbet ortamı, sokakta sohbet ortamı oluşuyor. Bunlarda az evvel bahsettiniz, bazen birazcık tansiyon yükseliyor ama genel anlamda birbirlerini ikna etmeseler bile hoş ayrılabiliyor mu İstanbul seçmeni?
Evet, %90 hoş ayrılıyorlar. Yani genelde az önce de söylediğim gibi siyasi parti liderlerinin söylemleri direkt sokağa yansıyor. Şöyle karşılaşabiliyoruz. Karşısındaki insanın kim olduğunu, ne olduğunu bilmeden siyasi görüşüne göre direkt siz teröristlerle iç içesiniz, siz teröristlerle birliktesiniz ya da FETÖ'cülerle birliktesiniz diye direkt insanların yüzüne bunu söyleyebiliyorlar. Siyasi güçlerden aldıkları bilgilerle bunları tanımadığı insanlara söyleyince tabii karşıdaki insan da ister istemez geriliyor. Ama sonunda, röportajın sonunda biz kameralarımızı da kapattığımızda insanlara bir orta yolu bulduruyoruz. Ya fikir ayrılığı olabilir. Herkes aynı fikirde değil tabii ki de. Ama güzel ortamlarla, güzel arkadaşlıklarla da röportajları bitiriyoruz.
Peki İstanbul'da büyük kanalların pek çoğu bu süreçte sokağa çıkıp röportaj yapmaktan çekindi. Hatta Ankara'da bile bazı olaylar gördük. Hani Medya o kadar polarize olmuş ve şey etmiş, kutuplaşmış durumda ki vatandaş logoyu gördüğü anda sizin ne soracağınızı ve ne söyletmeye çalıştığınızı biliyoruz biz gibisinden tepki gösteriyor. İki tarafa da muhtemelen gösteriyor. Evet. Siz böyle tepkilerle karşılaştınız mı? Hani net soru soruyorsunuz, dümdüz soru soruyorsunuz ama ben konuşmayacağım kardeşim, çekiniyorum diyen veya hani iki taraf, ikisi de birbirinden beter diyen veya kararsızım diyen, böyle şeyler gördünüz mü?
Şimdi Ahu Hanım, biz bu işi 12 Mart'ta başladık yapmaya. Geçen sene daha bir yılı daha yeni geçti. İlk çıktığımızda bu oran çok çok yüksekti. Bu oran çok çok yüksekti. Ama şu anda insanlar artık sokak röportajlarından çok büyük zevk almaya başladılar. Konuşan komşusunu gören, arkadaşını gören, ne bileyim dostluğunu gören insanlar biz de konuşmak istiyoruz. Bizim sosyal medya hesaplarımıza yüzlerce, binlerce mesaj geliyor. Keşke denk gelse de biz de konuşsak diye. Önceden böyle bir cesaretsizlik, bir özgüvensizlik vardı insanlarda. Hı hı. Ama biz ilk defa bu öngörüyü kırdık. İlave TV olarak Türkiye'nin ilk röportaj kanalıyız. Yani siyasi röportaj kanalıyız, öyle söyleyelim. Biz bunu kırdığımızı düşünüyoruz. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun konuşun, susmayın dedikten sonra insanların daha fazla konuşma isteğinin olduğunu düşünüyorum.
Daha rahatladılar ve en azından mikrofonlardan çekinmeme başladı. Doğru mu? Öyle mi?
Evet, evet. Doğrudur. Var. Tabii ki de çekinen insanlar var. Başım derde girer. Çocuğum işte devlet memuru ya da esnafım. Belediyede çalışıyorum. Polisi var, askeri var.
Doğru.
Birçok bu şekilde güzel tepkiler alıyoruz. Konuşamayan insanlarımız da var. Ama son dönemlerde gerçekten insanlar konuşmaya başladılar.
İstanbul'da sizi en zorlayan ilçe neresi oldu Arif Bey? Esenyurt civarında ve mesela Esenyurt, Bağcılar, oralarda çok vakit geçirdiğinizi ve çok röportaj yaptığınızı gördüm ama hani röportaj anlamında sıkıntı çektiniz ya da size güzel malzeme veren ilçeler hangileri oldu?
En çok sıkıntı olarak Sultanbeyli'de biraz sıkıntı yaşadık. Çünkü röportajın orta kesiminde bir tartışma çıktı ve tartışma büyüdü. Polis müdahale etti. Ve 21 kişiye zor sorabildik.
O kadar büyüdü iş yani. Polisin...
Evet.
Allah Allah. Peki.
Tabii tabii. Yani bir anda kendimizi Milliyetçi Hareket Partisi standlarının önünde bulduk. Röportaj yapa yapa giderken. Ve orada da bir gerginlik oluştu tabii. Biz şimdi dediğiniz gibi hiçbir siyasi partiye düşman değiliz. Kimsenin de kimseye düşman olmasını istemiyoruz. Orada bir sıkıntı yaşadık. Ama en ilginç röportajları da bildiğim, tahmin ettiğim kadarıyla Bayrampaşa'da yaptık. Bayrampaşa'da güzel malzeme çıktı. Karatane'de bir vatandaşımız güzel konuştu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin eroin fabrikaları kurduğunu, hemen şurada olduğunu söyledi. Bayağı bir sosyal medyada gündem olmuştu. Ama dediğiniz gibi Esenyurt'ta da harika bir röportaj yaptık.
Evet.
Bütün yerlerde güzel röportajlar yaptık ama en çok zorlandığım yerlerden biri size Fatih oldu.
Fatih oldu. Seçmenler yüzünden mi yoksa konuşacak, hani size konuşmaya gönüllü insan bulmakta mı zorlandınız?
Konuşan insanların birbirlerine olan tutumlarından dolayı zorlandık. Çünkü gerginlik çıkmasını istemiyoruz röportajlarda. Gerginlik tartışmadan daha çok hakarete dönüşüyor, sonra fiili olaya dönüşüyor. Onun için istemiyoruz. Hemen biz zaten böyle bir durumda yarıda kesiyoruz yarıda röportajları.
Peki seçim sonrası ne yapacaksınız? Siz normalde Antalya'da yaşıyorsunuz değil mi? Yanılmıyorum. Antalya'da bir şeyde güvenlik görevlisisiniz. Üniversitede yanılmıyorsam. Ama
evet, ben kendim
artık zaten... buna dönecek misiniz? Artık profesyonel olarak gazetecilik ve ilave TV'cilik mi yapacaksınız?
Ben yaklaşık 19 yıldır Akdeniz Üniversitesi'nde çalışıyorum. Kendim de söylediğiniz gibi özel güvenlik görevlisiyim. Türkiye'de gündem bitmez Ahu Hanım, biliyorsunuz. Asla. Gündemi takip edeceğiz. Biz gündem kanalıyız zaten. Normal bir röportaj kanalı değiliz. Sorgulayan bir kanalı, irdeleyen bir kanalı. Ben yani benim öngörülerim siyasetin bu seçimden sonra daha da hızlanacağını, daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Onun için ilave TV'ye devam edeceğiz. Ama şu hedefim yok, bir ulusal medya ya da başka bir platforma geçme gibi bir niyetim yok. Hedeflerimin arasında yok. İlave TV'yi daha da büyüterek. Çünkü bir ulusal medyaya geçersem özgürlüğümü kaybedeceğimi düşünüyorum.
Düşünüyorsunuz, doğru.
Vatandaşın sesini duyurabileceği mutlaka Türkiye'de bir platform olmalı. Biz de İlave TV olarak halkın sıkıntılarını, sorunlarını sürekli söyleyebilmesi için devam etmeyi düşünüyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız, vakit ayırdınız. Çok koşturuyorsunuz. Bak, seçime artık son bir gün kaldı. Bu artık röportaj yapmıyorsunuzdur muhtemelen. Yarından sonra veya yarın akşam belki görürüz. İlave TV'nin yayını olacak mı onu da sorayım ve bu bölümü de böylelikle noktalayalım.
Çok teşekkür ediyorum bana şans verdiğiniz için. Bugün son bir röportajımız var. O da Abdullah Öcalan'ın mesajıyla ilgili vatandaşa soracak.
Soracaksınız.
Yarın da seçim değerlendirmesini yapacağız. Zaten YouTube sayfamızda, İlave TV'de gittiğimiz ilçelerin anket değerlendirmesini yaptık.
Doğru, gördüm.
Ne kadar fark olur onu konuştuk. İnşallah İstanbul için ve ülkemiz için bu seçim hayırlara vesile olur. Kazasız belasız bir seçim dönemi atlatırız. Sizlere de iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız ve hakikaten İstanbul'u karış karış dolaştı. Büyük kanalların yapmadıklarını, büyük ajansların yapmadıklarını yaptılar. İlave TV, Arif Kocabuğ'a çok teşekkürler. Kolay gelsin diyelim yayınımıza katıldın. Teşekkürler. Gerçekten hani bu dönem sevgili Arif'in de nezdinde bütün bu bağımsız küçük gazetecilere, vatandaş gazeteciliği yapan genç kuşağa çok teşekkür etmemiz gereken bir seçim sürecindeyiz. Çünkü dediğimiz gibi koca koca holdingler, büyük büyük kanallar, arabaları, stüdyoları, parlak ışıklı kıyafetleri, her şeyleri olan koca koca yapılar bu seçimi doğru düzgün vatandaşa duyuramadılar. Bazı basit tartışmaların arkasına takılıp gittiler. Geçen hafta konuştuğumuz o iki liderin bir araya gelmesi, münazara sonrasında çıkan günlük tartışmalar, o otele girilmiş mi, kaç dakika konuşulmuş, soru verilmiş mi, verilmemiş, bunlar gerçekten vatandaşın gündemi değildi. Ve birazcık da medyanın günahı bu meseleyi gündemde gereksiz tutup esas konuların, ekonomi gibi konuların konuşulmasını engellemek oldu. İlave TV gibi, Yol TV gibi küçücük kanallar bunun telafisini yaptılar. Sosyal medyada bir vicdan hattı oluşturdular. Biz de bugün RSFM'de fotoğrafın tamamının sonuna geldik. Bunu noktalarken küçücük bir mesajım var. Zaman zaman biz buradan onları anıyoruz. Assubay kursiyerler 12. dönem bir hukuki mücadele vermişti. Sevgili Ersan Şen Hoca onların davalarını aldı ve bir duruşma yapıldı. Hakim kararını açıklamadı ama duruşmanın çok iyi geçtiği bize söylendi. Adalete güvenen, inanan genç assubay adayları sabırla beklediler. Devletlerine küsmediler, milletlerine küsmediler ve mücadelelerini mahkeme salonuna kadar taşıdılar. Şimdi Sayın Hakim'in kararını bekliyorlar. Bir diğeri de dediğimiz gibi zaman zaman buradan onların haklarını dile getiriyoruz. Hava Harp Okulu öğrencileri 15 Temmuz menfur darbe girişimi gecesi hiçbir şeyden habersiz şekilde sokağa çıkarılan, Yalova'daki kamptan otobüslere bindirilip İstanbul'a getirilen, hiçbir şeyden haberleri olmadan sokağa salınan bu gencecik çocuklar müebbet hapisle yargılandılar, mahkum edildiler. Silivri'de çoğunluğu yatıyor. Bu ülke Abdullah Öcalan'dan mektubu devlet kanalıyla yayınlatabiliyorsa bu çocukların durumunu da yeniden adalet nezdinde gündeme getirebilir ve konuşabilir. Bu ülkede pilot olmak, asker olmak için sınavlara giren ve soruları çalmadan o sınavları kazanıp 3. sınıfa kadar gelen, belki 2. sınıfta hatta 1. sınıfta olan çocuklar hapis yatıyor ve Abdullah Öcalan mektup yollayıp kardeşiyle ekranlara çıkabiliyorsa biraz oturup düşünmemiz gerekecektir. Bu notu da düşmüş olayım istedim. Yarın özel yayın var. Sevgili Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz, Akif Bekir hepsi burada olacaklar. RSFM'den ayrılmayın. Fotoğrafın tamamından bugünlük bu kadar.
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen iler sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.